Terimdör takipçileri bir kez daha merhaba. Bugün Gökçer Tayincioğlu'yla birazdan Sadat'ı konuşacağız. Tartışmaların odağındaki kurumu konuşacağız. Zira Sadat'la ilgili çok sayıda iddialar var. Özellikle muhalefetin çok sayıda iddiası var. Ve tabii ki Sadat bir kapalı kutu. Kapalı kutu olması hasebiyle de ilgilerin, soru işaretlerinin odağındaki bir kurum. Gökçer Tayincioğlu bugün T24'te A'dan Z'ye tartışmaların odağındaki Sadat yazısını yazdı. Gökçer merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Gökçer, sen bugün T24'te A'dan Z'ye tartışmaların odağındaki Sadat'la ilgili bugüne kadar çıkan bilgileri, hem Adnan Tanrıverdi'nin, Sadat kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlattın. Çok derli toplu bir yazı yazdın. O yüzden Sadat kurumunu, Sadat şirketini ne diyeceksek artık seninle biraz değerlendirelim istiyorum. Kapalı kutu demem herhalde çok garibe kaçmayacak. Zira Sadat kapalı kutu. Ne olduğunu tam anlayamıyoruz. Yani sadece bir uluslararası askeri alanda danışmanlık veren, hizmet veren bir şirket mi? Türkiye'de bağlantıları var mı? Kampları var mı? Bununla ilgili çok iddia var. Kapalı kutu ifadesinin altını sen nasıl doldurursun? Neden sence de kapalı kutu?
Şöyle kapalı kutu, yani bizim böyle bir deneyimimiz yok. Hani tamamen Sadat'ın açıklamaları üzerinden gidelim. Diyor ki biz İslam ülkelerini tam da onları sömürmek isteyen batılı güçlerin şirketleri tarafından askeri eğitim verildiğini gördük. Adnan Tanrıverdi şöyle açıklıyor. Ben diyor generalken Bosna'ya bir ziyarete gittim. Tam da orada gördüm bunu. Yani doğrudan orayı sömürmek isteyen güçlerin şirketleri gidip Bosna'da askeri danışmanlık yapıyordu, eğitim yapıyordu. En mahrem sırlarını öğreniyorlardı. Bugün bütün İslam ülkelerinde de böyle. Sadat ihtiyacı buradan doğdu. Şimdi Sadat ihtiyacı buradan doğdu ama bir, kurulduğu tarih bizim açımızdan önemli. İki, bu Sadat'ın altyapısı nereden geliyor? O önemli. Yani geçmişte kalan bir hesaplaşmanın devamı niteliğinde mi? Üç, bence çok temel bir soru. Ben Sadat'a benzeyen, tamamen onların açıkladığı çerçevede bugün başka bir ideolojik görüşün mensubu olarak benzer bir şirket kursa bu şirket herhangi bir engellemeyle karşılaşır. Şimdi bu soruya net biçimde karşılaşmaz yanıtını veriyorsak sorun değil. Yani diyelim ki kendini sosyalist olarak ifade eden bir grup, ben askeri eğitim de veriyorum, danışmanlık da veriyorum, silah ticareti de yapabileceğim. Şurada da kamplar kurup gayri nizami harp eğitimi vereceğim diye kendisini ilan ediyorsa ve bu grupla ilgili herhangi bir çalışma yapılmıyorsa tamam, hani biz o kapalı kutu kısmına bakmıyoruz. Bir kere en başta bir mevzuat işine bir bakmak lazım. Yani Sadat'ın sitesinde kendisini açıkladığı kısımda mevzuat bölümüne baktığınızda 2-3 tane farklı kanuna dayandığını görüyorsunuz ama o kanunların hiçbirinde askeri danışmanlık, işte böyle temel harp eğitimlerinin verilmesi, gayri nizami harp eğitim verilmesi gibi şeyler düzenlenmiş değil. Bir tanesi özel güvenlik yasasına dayanılarak işte alınmış bir belge söz konusu. Onu zaten bir sürü şirket alıyor. Diğeri de işte savunma sanayi ile ilgili temel yasalara dayanıyor ama bu yasalar zaten işte çok bizim devasa savunma sanayideki şirketlerin silah alım satımı ile ilgili ya da aracılık etmekle ilgili düzenlemeler. Buna atıf yapıyor ama Sadat'ın çalışma alanıyla ilgili bir şey yok. Bir de
Yani
onun
özellikle
kardeşler.
gayri nizami harp konusunda bu düzenlemelerde buna atıf yok, değil mi? Gayri nizami harp.
Gayri nizamiyi geçiyorum. Harp eğitimi verilmesi konusunda da yok. Yani Türkiye'de böyle bir şey düşünülmemiş ve yapılmamış. Sadat tek. Şimdi bunu bir de şunla birleştirmek lazım. Sadat'ın kökeni 28 Şubat sürecinden geliyor. Adnan Tanrıverdi o dönem kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmiş bir general. Daha fazla yükselemeden ama o 28 Şubat sürecinde dini inançlarına bağlıyor. Ki sonraki faaliyetleri de bununla ilgili Aster diye bir dernek kuruyorlar. Aynı dönemde birlikte ordudan emekliye sevk edildikleri isimlerle ve bunlar alanlarında uzman isimler. Adnan Tanrıverdi'nin de aslında özel harp eğitimi almış, Kıbrıs'ta bu anlamda çalışmış bir isim olduğunu da söyleyelim tabii. Aster'in faaliyetlerine bakıyorsunuz. Sadat kurulana kadar Aster bir biçimde devam ediyor. Bu çok uzun bir sürede Adnan Tanrıverdi zaten başkanlığını yapıyor. İşte Ergenekon sürecinde daha soruşturmalar başlamadan Hilmi Özkök'e, dönemin Genelkurmay Başkanı'na mektup yazıp TSK'nın içinde çeteler var diyecek kadar
Evet,
kendine
Hilmi
güvenen,
Özkök'e mektup yazıyor. Evet.
kendine güvenen bir yapıdan söz ediyoruz. Devamında 28 Şubat süreci Ergenekon davası başladıktan sonra bugün işte komutanlar hala cezaevinde o dönemin komutanları. 28 Şubat sürecindeki komutanların yargılanması için çok sayıda dilekçe vermiş bir dernekten bahsediyoruz. Ki verdikleri dilekçelerle uyumlu yargılamalar yapıldığını da altını çizelim devamında. Hani 28 Şubat suçtur değildir tartışmanın ötesinde. Buralarda aktif olduğunu 2012'de de nihayetinde Tanrıverdi Başkanlığı'nda Sadat'ın kurulduğunu görüyoruz. Hemen sonrasında darbeden sonra ise yani darbeye kadar olan, darbe girişimine kadar olan dönemde şu konularda çok etkinler. Durmadan hükümete önerilerde bulunuyorlar. Yani işte bu kuvvet komutanlıkları Genelkurmay Başkanlığı'na değil Milli Savunma Bakanlığı'na bağlansın. İşte bunları tabii ASTER ve sonradan kurdukları ASAM üzerinden yapıyorlar ama bunları ortak yanı şu, kurucuları ve yönetim kurulları, şirket ortakları hemen hemen aynı isimlerle. Çok az yeni isim aralarına katılıyor. Ve
Zaten
sürekli olarak
mülakatlarda da Sadat eski yani Sadat kurucusu olan isimler olduğu da iddia edildi ki sonradan da bu teyit edildi. Hatırlıyorum ben.
kendileri de teyit ediyor. Yani işte Candan orada 2016'ya kadar olan dönem şöyle önemli. Yani o dönemde aslında Türkiye içinde kamp açmak, ordunun yapılanması vesaire gibi konularda hükümetle çok sayıda temasları var, çok somut önerileri var. Şimdi bu bazen ASTER'den geliyor, bazen ASSAM'dan geliyor. Sadat da şirket zaten kendisini öyle ifade etmiyor. Ama 2016'dan sonra iki şey oluyor. Bir Adnan Tanrıverdi Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı. İkincisi de kendileri bunu övünerek anlatıyorlar. Bizim önerilerimiz dikkate alındı diyorlar. TSK'nın yeniden yapılandırılması darbe girişimi sonrasında. Gerçekten de Sadat'ın önerilerine, hani çok sayıda kişi bunu öneriyordu ama Sadat'ın önerilerine ya da ASSAM'ın, ASTER'in önerilerine paralel bir yapılanma kurulduğunu TSK için görüyoruz. Tam da o sırada işte bu harp okullarına alımlarda, kolejlere, şunlara buna yapılan sınavlarda mülakat heyetlerine ASTER'den de çok sayıda isim davet ediliyor. Bunların bir ortak özelliği de bunların bir bölümünü Sadat'ın kurucuları ve
Kurucular
ortakları arasında.
arasında yer almış.
Ve hani onlar tabii bütün mülakat heyetlerinde yokuz. Başka yerlerden de çağırdılar. Biz de emekli askeriz. Bizi de davet ettiler uzman kuruluş olarak diye açıklıyorlar bunu ama tabii böyle bir yapın hani kurucu kişi, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı mülakat heyetlerine katılıyorlar. Hani ne kadar etkili bir yapı olduğunu görebiliyoruz burada. Doğal olarak bu geçen süreçte bir sürü de iddia ortaya atılıyor. Şimdi böyle iddialar ortaya atılınca siz soruşturulmasını beklersiniz. Yani muhtemel sen onu da soracaksın ama ben hani oraya bağlamış olayım. Hani Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanı, ben Tokat ve Konya'da gayri nizami harp eğitimi için açılmış kampların fotoğraflarını gördüm gibi büyük bir iddiası var. Savcılığa da ifade veriyor. Şimdi beklersiniz ki Sadat üzerinden bir soruşturma yürüsün. En azından bir ifade alınsın ama öğreniyoruz ki işte savcılık hiç ifade bile almadan yeterli bilgi ve belgeyi iddia sahibi sunamadı diye
Soyut
soruşturma.
iddia diye kaldı. Evet.
Evet, soyut iddia. Yani kendisi bir araştırma yapmaya gerek görmüyor. İddia sahibi iddiasını açıklasınla yetiniyor ki Akşener de diyor hani ben bunları gördüm ama neyle elimde belge yok. Başka bir şey yok. Zaten bunların ne kadar belgesi olabilir diyor. Bu arada Sadat'ın kontr gerilla işte bu gayri nizami harp eğitimi vesaire gibi iddialar karşısında açtığı çok sayıda dava var. Bunu dile getirenler hakkında bunların çok büyük bir bölümünü de kazanmış durumda. Zaten hani onları da sitelerine böyle uzun zaman ayırdığınızda tek tek kararlara baktığınızda görüyorsunuz. Hepsinde iddialar soyut, iddialar soyut, iddialar soyut diye devam ediyor. Ama Sadat bir ülke gerçeği haline dönüşmüş durumda.
Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son grup toplantısındaki çıkışı da önemli. Ne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Sadat'ın kurucuları ve yöneticileriyle yakından uzaktan bir alakam yok. Yakından ve uzaktan alakam yok. Sonrasında da o bildiğimiz meşhur Afrin operasyonu sonrası güvenlik zirvesindeki o fotoğraf kamuoyu tarafından tekrardan paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından. O fotoğrafta Hakan Fidan'ın yani MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yanındaki oturan isim kimdi? Adnan Tanrıverdi'ydi. Adnan Tanrıverdi senin de söylediğin gibi 2016'dan sonra Sadat Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa edip Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı oluyor. Onunla kalmıyor. 9 Ekim 2018'de resmi gazetede de yayınlandı zaten. Güvenlik ve Dışişleri Kurulu üyesi oluyor. Cumhurbaşkanlığı kurullarından bir tanesi. O üyeliği oluyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la alakam yok dediği kişi hem toplantıda hem de zaten kendi kurullarının hem üyesi hem de baş danışmanı. Kaldı ki Gölge Ordu kitabında şöyle bir bilgiyi de aktarayım ben. Dönemin Samandıra Belediye Başkanı ki sonradan Sancaktepe Belediyesi olacak da Samandıra Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şu an kendisi Erzurum Belediye Başkanı. Mehmet Sekmen'in iddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanı adayı olduğu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu dönemde Adnan Tanrıverdi ile tanıştıran isim. Ve Adnan Tanrıverdi de o dönem 2. Tugay'ın başındaki komutan. Yani 92'den beri bir ilişkiden söz ediliyor o kitapta ve Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki alakam yok. Sence bu çıkışı neden yapmak zorunda kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan?
Hani zaten bunun gizlenecek bir tarafı yok. Yani açıktan resmi gazetede ilan edilmiş. Tanrıverdi'nin baş danışman olduğu biliniyor. Onlarca fotoğraf karesinde var. İşte daha öncesine giderseniz Bülent Arınç'ın açıklamaları gösteriyor ki Tanrıverdi ile zaten o Milli Görüş Hareketi'nden bu yana AKP'nin kurucu ekibinin bir tanışıklığı görüşmeleri söz konusu. Birbirlerini biliyorlar. Ki bilmeleri de beklenir. Hani Aster de kurdukları dernek de benzer bir ideolojik temelden geldiği için de bilmeleri çok normal. Ama bana kalırsa Erdoğan şunu yapmaya çalıştı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hamle her anlamda önemli. Yani birkaç açıdan önemli. Bir kere kurumun önüne sürpriz biçimde gitmesi ve seçim öncesinde hani sürekli kulislerde dipten dibe şu konuşuluyor. Bazen Sadat özelinde konuşuluyor, bazen Sadat olmaksızın. Yani mutlaka bir şey olacak seçimde. İşte mutlaka bir kaos planı var. Ya da seçim günü şöyle bir şey olabilir. Şimdi bunu biz 2-3 yıldır zaten Ankara'da hani kimin kapısını çalsak olur mu olur diye iddia düzeyinde de olsa görüyoruz. Şimdi Kılıçdaroğlu bence şöyle mühim bir hamle yapıyor. Yani bir diyor siz sürekli burayı işaret ediyorsunuz. Ben de gelen bana gelen iddialar, duyumlar var. Oraya giderek bir kere bunu deşifre ediyor. Diyor ki bana bunlar geldi, burası da şöyle şöyle insanlar yetiştiren bir kurum. Doğal olarak gözümüz üzerinde, üzerinizde. Bir yandan da bence şu mesajı da veriyor. Biz seçim öncesinde herhangi bir kaos planının devreye sokulmasına karşı teyakkuz halindeyiz. Yani odağında Sadat olsun olmasın, Sadat dışı, hani Sadat şirket yasal olarak bilmem ne, ama onun dışındaki yapılanmalar konusunda da varsa eğer bir mesaj veriyor. Şimdi onun karşılığında Erdoğan da Sadat kimliğini bana kalırsa sahiplenmek, seçim öncesinde sahiplenmek istemiyor. Bir de şöyle düşünelim, yani televizyonlar aracılığıyla Erdoğan'ın hitap ettiği çok geniş bir kitle var. Yani Kılıçdaroğlu'na oranla yayın, medya, şu yaygınlaşma sözlerinin gücü çok çok fazla, olanağı çok çok fazla. Bir kere evet, aksinin söyleneceğini ve başka türlü tartışılacağını bilmesine rağmen Sadat'la arasında bir mesafe koyuyor. O bir şirket. Benle ne alakası olabilir diye çok bilinçli yaptığını düşünüyorum bunu. Ama devamında da tabii ki AKP'lilerden şunları duyacağız bu hatırlatıldığı zaman. İyi de Tanrı verdi zaten Sadat'tan istifa etti yönetim kurulu başkanlığından. Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı oldu. Baş danışmanlık görevi bittiğinde de Sadat'a geri döndü. Cumhurbaşkanı mevcut yönetimle ya da başkasıyla benim ne ilgim olabilir derken bu somut durumları kastediyordu diye bir savunuya gireceklerdir, ama Erdoğan'ın daha geniş bir kesime benim alakam yok mesajını Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden hemen sonra bilinçli olarak verdiğini düşünüyorum.
Bir de ben bu alakam yok ifadesini yakından uzaktan, özellikle onu da vurguluyorum, altını çiziyorum. Yakından uzaktan alakam yok ifadesinin bir tür acaba irticalen mi söylendiğini de merak ediyorum. Çünkü gerçekten o fotoğrafın çıkacağını bilemiyor olamazdı. Ya da işte resmi gazetedeki atamalar bilgisinin paylaşılmayacağını bilemiyor olamazdı. Ama bence bir panik yaşadığını düşünüyorum. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun hiç kimsenin biraz ruhu duymadan sürpriz bir şekilde gitti Sadat'a. Herhalde böyle bir çıkışın el yükseltmenin, muhalefet cephesinden el yükseltmenin de payı olduğu çok açık. Sen de zaten bunu söyledin. Peki ben şunu da merak ediyorum Gökçer. Kılıçdaroğlu'nun çıkışından sonra, Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra Meral Akşener Türkiye'de Konya'da ve Tokat'ta kampların fotoğraflarını gördüm. Gayri nizami harp eğitimlerinin verildiği kampların fotoğrafını gördüğümün arkasında durdu. Bu arkasında durmayı acaba muhalefet Sadat konusunda, yani gayri nizami harp eğitimi de veren, ki sen altını çizdin, Adnan Tanrı verdi özel kuvvetlerden de gelen bir komutandı. Muhalefet bu konuda, Sadat konusunda bir siyaset örüyor mu sence? Yoksa sadece Kılıçdaroğlu'nun çıkışı mı?
Yani Kılıçdaroğlu tabii buna öncülük ediyor. Ama Akşener'in açıklamaları ve Kemal Bey'in açıklamaları önemli. Takip edilmesi gerekir. Uyarılarında bulunarak eski iddiasını tekrarlaması da bana kalırsa mühim. Ama Sadat özelinde daha geniş bir çerçevede muhalefetin bir ön almaya çalıştığını düşünüyorum ben. Çünkü şimdi gayri nizami harp eğitimi dediğimiz şey, yani bunu Sadat özelinden de çıkartacak. Zaten kaynağını, kim olduğunu çok bilemediğiniz grupların çeşitli eylemlerde bulunmasıyla bizim varlığını görebileceğimiz bir şey. Yani biz ne olduğunu anlamadan bir toplumsal olay yaşandığında orada bir provokasyon var mı, yok mu, neye yol açtı, bunun kaynağını sonrasında anlamak çok kolay değil. İşte bizim geçmişte olan bazı olaylara bakalım, 20-30 senelik yargılamalar sonucunda bir sonuca bağlanamıyor. Şimdi bunun
Hala
seçim
Maraş
öncesi
açığa çıkarılamadı mesela. Evet.
çıkartılamadı. Yani biz 40 yıl sonra 12 Eylül davası kapsamında kimin planları falan gördük ama orada da onu kapattılar zaten. İşte Maraş'ı, Çorum'u hala konuşuyoruz. O dönemki bazı suikastleri hala konuşuyoruz. Hatta faili belli olan isimlerin bile şey, cinayetlerde bile o faillerin hangi merkez tarafından yönetildiği tam olarak ortaya çıkartılabilmişti. Tamam, bir takım isimler biliyoruz ama onun için daha geniş anlamda muhalefetin ve Kılıçdaroğlu'nun bu iddiaların odağındaki şirketin önünde bu açıklamaları yaparak biz bütün bunları duyuyoruz, biliyoruz mesajı vererek ön almaya çalıştığını düşünüyorum. Çünkü bakıyorsun sadece onun da sınırı değil. Bugün şimdi çok ciddiye alınmıyor ama gazeteciler tehdit ediyor. Yani
Evet.
beni de değil,
Hale
üç kadın
Gönülter,
gazeteci.
Seyhan Avşar.
Evet.
Evet. Hı.
Yani şimdi gazeteciler çok sıcağı sıcağına Kemal Bey de kürsüden bunu açıkladı ama Kılıçdaroğlu. Onun dışında öncesine bakalım. Kendisine jiten diyen hesaplar, kendisine yok yeşil diyen bilmem neler. Şimdi bir yandan da şunu da biliyoruz. Daha önce de çeşitli meslek gruplarına, işte hain diye yaftalanan, ajan diye yaftalanan insanlara, mesleği esnaf olan, işte şurada başka bir iş yapan, burada güvenlik görevlisi olan yerlerden tehdit mesajları geldi. Şimdi hani Anadolu'nun ücra bir kasabasındaki bir esnafın, birisinin hani çok göz önünde olmayan da birisinin kurumsal maillerini bularak böyle tehdit mesajları atmaları falan çok akla yatkın seçenekler. Belli ki bununla ilgili organizasyonlar var. Yani şuna bağlamaya çalışıyorum. Sadat özelinde Kılıçdaroğlu bunu söylerken orada bana kalırsa daha da geniş bir alana uyarılarda bulunuyor. Yani bunun sonuçlarının ne olabileceği konusunda da uyarılarda bulunuyor. Aynı zamanda bütün bu iddiaları duydukları konusunda da uyarılarda bulunuyor. Aynı zamanda seçmene de yani çok dipten dibe şey konuşulan, ya bu seçim yapılır mı? Yine de şöyle olur. En
Ya da
sonunda bunlar
vermez.
kazanır. Ya da şöyle olur. Oyun boşa gider diyen seçmene de bir kere Sadat üzerinden politik ve altı çizilmesi gereken bir mesaj veriyor. Önemli bir mesaj veriyor. Her şeyin takipçisiyiz diyor. İşte daha önceki ziyaretleriyle birleştirirsek, daha önce hatta şu da tartışıldı. Kılıçdaroğlu acaba gidiyor, kimi devlet kurumlarının önünde açıklama yapıyor, içeriye alınmıyor, bu bir zayıflık görüntüsü verir mi diye. Ama Sadat ziyaretiyle bunu da
Hiç öyle
yıktı.
olmadı.
Ben orada yolsuzlukların da peşindeyim, burada da bu iddiaların peşindeyim mesajını
Bir de Gökçer, bu özellikle Sadat özelinde bu gayri nizami harp meselesi bağlamında şunu da soracağım. Cevat Öneş ki önemli bir isim, MİT müsteşar yardımcılığı yapan bir isim. Onun çıkışları da çok önemli. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte bazı belgeler bize ulaştırılıyor. Bürokraside hala işte ne derler, temiz kalmış bürokratlar var çıkışı. Yine Meral Akşener'in işte bir kurumdan bana geldi, bana güvenen bir isimden geldiği çıkışı. Yani acaba diyorum, devlet içerisinde Cevat Öneş bir temsiliyeti olsun ya da olmasın, ki MİT müsteşarlığı yardımcılığı gibi bir görev aslında bir tür süreklilik de arz eden bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. Onun açıklamaları, Kemal Kılıçdaroğlu'na gelen bilgiler vesaire. Acaba diyorum, devlet içerisinde de Sadatvari yapılanmalara ya da Sadatvari yapılanmaların gelecekte olası çıkışlarına karşı bir pozisyon alma da olabilir mi? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani mesele sadece muhalefetle sınırlı olmayabilir mi?
Yani olabilir ama hani bununla ilgili çok somut bilgi var mı? Yok. Yani hem Cevat Öneş hem daha önce ben de Mehmet Emir'e sormuştum bu soruyu. Çünkü onun da suikastlar ya da toplumsal bazı şeyler olabilir, olaylar olabilir gibi bir uyarısı söz konusuydu. Onlar da bana kalırsa yani elbette kulaklarına fısıldanan şeyler de olabilir ama ağırlıklı olarak bir deneyimle konuştuklarını, yani bir Türkiye deneyimi, Türkiye'nin içinden geçtiği kimi süreçlerde yaşanan olaylara bakarak bu yorumları yaptıklarını düşünüyorum ama Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye hani emekli istihbaratçılar ya da emekli güvenlik güçleri personelinden çok daha fazla bilgi geldiğini düşünüyorum devletin içinden. Yani çünkü hani yakın zamanda biz de T24 adına röportaj yapmıştık kendisiyle ve orada hem konuştuğumuz bölümde hem off the record bölümde bu belge bilgi akışının sürekli olarak devam ettiğini, yani yolsuzluklar konusunda da başka kimi olaylar konusunda da kendinden çok emin bir şekilde Kılıçdaroğlu sürekli olarak vurguluyor. Zaten hani belki Sadat ziyaretini seçim olağan zamanında yapılacaksa eğer bir sene öncesinden yapmasının sebebi de kendisine gelen belge olmasa da istihbari bazı bilgiler diye düşünüyorum.
Peki Gökçer, son olarak şunu soracağım. Sen uzun yıllardır yüksek yargı muhabirliği yaptın ve bu alandaki çalışmalarını da hala devam ettiriyorsun. Bu yargının konusu olamaması, yani soruşturmaların kovuşturmaya dönüştürülememesi ya da soruşturmaların derinleştirilememesi. Bu nasıl bir zırh sağlıyor? Özellikle senin bu yargı ve soruşturma süreçlerindeki deneyimlerin ışığında konuşursak.
Şimdi daha basit bir yerden ele alalım. Şimdi kurdukları dernekler var dedik, Aslan var.
Aster
İşte
var.
2018'de, evet 19'da bir sempozyum yapıyor. Bir think tank kuruluşu olarak açıklıyor kendisini ve bir İslam Birliği Anayasası taslağı var,
Evet,
hazırlıyor.
başkent İstanbul, dil resmi dil Arapça.
Evet ve bütün kurumların üzerinde Din İşleri Şurası var. Bu konfederal bir devlet yapılanması İslam devletleriyle birlikte kurulacak. Diğer İslam devletleriyle birlikte kurulan. Şimdi hani biz genellikle fikir özgürlüğüyle ilgili davaları konu ediyoruz Türkiye'de çok fazla gündem olması nedeniyle. Elbette herkes fikrinde ne düşünüyorsa açıklasın. Ama mesela gene en başa dönecek olursak yani biz burada ben de şöyle bir ülke kurmak istiyorum. Anayasanın değiştirilemez kimi maddelerini de değiştirmek gibi bir düşüncem var dediğinde bir başkası yargılanıp soruşturuluyor mu soruşturulmuyor mu buna bakmak lazım. Yani çok daha basit, çok daha küçük denilebilecek hak kullanımı, ifade özgürlüğü hakkının kullanımı nedeniyle insanlar tutuklu, Türkiye'de hala tutuklanıyor. Cezaevinde olan var, çok ağır suçlamalarla karşılaşanlar var. Ama mesela savcılıkların bununla ilgili bir hassasiyeti yok. Demek ki istenmediğinde olmayabiliyor. Hani fikir özgürlüğü kapsamında bakılabiliyor. Bir diğer şey de hani ülkenin çok ciddi oy oranına sahip partilerinden birinin genel başkanı ben fotoğraf gördüm. Yani çok temel bir şey. Sonra da ana muhalefet partisi lideri kimi iddialarda bulunuyor? Diyor ki yani burası terörist yetiştiriyor diyor mesela. Yani bu Kılıçdaroğlu'nun ağzından bu çıkıyor.
Ve
Şimdi ne
paramiliter diyor. Çok önemli bir şey.
paramiliter bir güç olsun diyor ve seçime müdahale edecekler intibarı yaratıyor. Burayı işaret ediyor. Şimdi hani beklenir ki ya sen ne diyorsun diye bir savcılık harekete geçsin. Çünkü iktidarı ilgilendiren konularda yani iktidarın mağduriyetinin tırnak içinde söz konusu olduğu düşünülüyorsa hiç beklemeden şikayet ya da bir başvuru beklemeden harekete geçilebildiğini görüyoruz. Ama tıpkı Sedat Peker'in iddialarında olduğu gibi hani çok somut, çok bariz ben tanığım diye anlattığı iddialarda bile nasıl yargı harekete geçmeliyse bu konuda da bir biçimde geçmiyor. Bunun yerine Sadat diyor ki bize iftira atılıyor. Onlar dava açıyor, kazanıyor. İşte Akşener'in açıklamaları ile ilgili ifade bile alınmıyor. Dosya kapatılıyor. Bir tek Akşener ifade veriyor. Yani diğer taraf ne diyor diye bakılmıyor. Elbette ki kanıtlanması zor iddialar. Zaten hani doğası gereği kanıtlanması zor bir alandan söz ediyoruz ama devletin en azından ben bu kaygıları ciddiye alıyorum. Ülkenin çok ciddi bir bölümünde böyle kaygılar var diye bakması gerekir ama yargı bu anlamda bizi tabii ki şaşırtmıyor. Hani gene Peker'e döneceğim. Yani Sedat Peker'in böyle şey gibi kamu spotu gibi yaptığı aralıksız yayınlara karşı bir soruşturma bile açmayan, hatta çok somut bilgi verip işte Kıbrıs'taki cinayetlerde kardeşim kullanıldı
Evet.
diye anlattığı zaman bile dosyayı kapatan yargının hani bununla ilgili de çok harekete geçmesi beklenmez zaten ama temenni edilir.
Kaldı ki Kıbrıs'taki dosya yeniden bir soruşturma aşaması hala derinleştirilemedi. En azından kamuoyuna böyle yansıyan bir haber yok. Ama şey çok önemli diye düşünüyorum. Özellikle hani bu Meral Akşener'in fotoğrafını gördüm ve ısrarla ikinci kez de kabul ettiği iddianın soruşturulması gerçekten derinleşseydi o fotoğrafı getiren kişinin de ifadesine başvurulabilecekti, değil mi? Ya da o fotoğraf o dosyaya girebilirdi en azından.
Yani bizim alıştığımız yargı pratikleri daha da derinlemesine istenildiğinde çalışılabileceğini gösteriyor. Yani ya en basiti bakarsınız hani eğitildiği söylenen birkaç ismi saptarsınız, onların bağlantılarına bakarsınız. İstendiğinde yapılır bütün bunlar. Yani dosyaya da girer. Ama Sadat'ın yani tabii ki hani hukukun temel mantığı iddia sahibi iddiasını ispatlasın diye ele alınabilir ama yani bunu söyleyen kişi herhangi birisi değil. Durup dururken söylemediğinde ısrarcı. Hani böyle bir isimden gelen ve toplumun geniş bir kesiminde kaygı oluşturan bir konuda. Yani bakarsınız belki de Sadat çıkmaz. Yani niye Sadat çıkmaz? Belki başka bir şey çıkacak. Ama siz bakarsınız. Yani hani sadece Sadat'ın bize iftira atılıyor. Doğal olarak işte böyle oluyor. Biz de dava açıyoruz, kazanıyoruz. Şeyinden çıkmazından bir hadiseyi çıkartırsınız ama yargı işte Akşener gibi bir ismin bile iddiasını ya da Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı açıklamalarda bile araştırmaya gerek görmüyor. Muhtemelen de görmeyecektir zaten.
Gökçer çok teşekkürler. Çok sağ ol. Gerçekten Sadat konuşulmaya değer bir kurum olmaya devam edecek. Özellikle Türkiye'nin bu siyasal ikliminde. Temdir takipçileri çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizlerin desteklerinizle ayaktayız. Zira başka bir gazetecilik ancak böyle mümkün. Tekrar görüşmek üzere.